Ayrım 30, sayfa 285. Kırmızı arabalı düşmanımın, eğer yanılmıyorsam, ilk olarak ortaya çıktığı kasbihimle Özgürlük Bayramı'ndan bir hafta kadar önce vardığımız meşhum Elphinstone arasında 500 kilometrelik ipek kumaş gibi akıp giden bir yol vardı. Yolculuğumuz süresince gün başına pek ender olarak 160 küsur kilometreden fazla yol yaptığımızdan yolculuk Haziran ayının büyük bir bölümünü almıştı. Zamanın geri kalanını her birinde 5 gün kadar konakladığımız, kuşkusuz hepsinde de yerimizi önceden ayırttığımız çeşitli konaklama yerlerinde geçiriyorduk. O halde düşmanın izini bu yol boyunca sürmek gerekiyordu. Kendimi bu işe vermeden önce Elphinstone'u çevreleyen insafsızcasına ışıl ışıl yollarda günlerce bir aşağı bir yukarı dolaşmam görülecek şeydi. Gözünün önüne benim gibi çekingen, benim gibi gösterişten hoşlanmayan, benim gibi nezaket huy edinmiş birini getir sevgili okuyucu. Böyle biri olan ben, düşün ki otel defterinin sayfalarını karıştırmak için gelişigüzel bir bahane uydururken, kederimin cinnetini maskelemek üzere titrek, yalvaran bir gülümseme takınıyor, ah diyordum. Burada bundan önce de kaldığımdan son derece eminim. Haziran ortalarının kayıtlarına göz atayım bir. Hayır, demek ki yanılmışım. Kentinizin adı da Pekşin'in. Tam insanın doğduğu kente konulmasını isteyeceği ad. Cartagena. Çok teşekkür ederim. Ya da burada kalan bir müşterim vardı. Adresini kaybettim de izin verir misiniz? Arada bir, hele söz konusu otelin sorumlusu somurtuklar türünden bir adamsa defterlere bizzat göz atmama izin verilmediği de olurdu. Şuraya düştüğüm nota bakılırsa birkaç günlüğüne Worsley'e geri dönerken 5 Temmuz'da 18 Kasım arasındaki zaman içinde 342 otel ve turist konaklama yerinde kalmamışsam da buralara adımı yazdırmışım. Bu sayı kestane motelle Worsley arasındaki bazı kayıtları da kapsar ki bunlardan biri düşmanın gölgesini Ne Petit Larousse 3 yazmış ele vermiştir. Gereksiz yere dikkat çekmemek için soruşturmalarımı belirli aralıklarla yapmak, zamanını iyi ayarlamak zorundaydım. Belki 50'ye yakın yerde sadece gidip otel katibine soracağımı sormakla yetinmiştim. Ama sonuçsuz bir çabaydı bu. Öyle ki önce kullanmayacağım bir odanın parasını ödeyip bir gerçeğe benzerlik ve iyi niyet temeli korumaya yeğler oldum. Araştırmalarım sonucunda gözden geçirdiğim 300'e yakın otel defterinden en az 20'sinde bir ipucu bulduğumu gördüm. Yavaştan alan düşman bizden bile daha sık konaklamıştı. Ya da bana nenik yapan ipuçları saklamak için olacak, bunu da yapardı alçak, sağda solda fazladan kayıtlar işletmişti defterleri. Sadece bir keresinde bizimle aynı motelde Lolita'nın yastığının birkaç adım ötesinde kalmıştı. Bazı kereler kaldığımız yerde ya da ona komşu olan blokta oda tutmuştu ki konaklama noktası arasında pusu kurup beklediği de olmuştu sık sık. Worsley'den yola çıkmadan önce Lolita'nın bahçeye bakan odadaki kilime yüzü koyun uzanıp da gezi kitaplarıyla haritaları incelediğini, dönemeçlerle durak yerlerini dudak boyasıyla işaretlediğini nasıl da dün gibi hatırlıyorum. İşin peşini bırakmayacağımı önceden kestirip sırf benim değerlendirebileceğim özel takma adlar uydurduğunu hemen fark ettim. İlk gittiğim motel olan Ponderosa çiftliğinde onun adı bir düzine normal insan adı arasından hemen seçiliyordu. Doktor Gratina Farbason, Mirandola, N.Y. Bu adın Commedia dell'arte çağrışımları gözümden kaçmamıştı tabii ki. Ev sahibesi hanım, o beyin 5 gün soğuk algınlığından yattığını, arabasını tamir için bilmem hangi garaja bıraktığını ve 4 Temmuz'da da otelden ayrıldığını söylemek lütfunda bulundu. Evet, motelinde Enlor adlı bir kız çalışmıştı. Ama bu kız şimdi Sedan kentindeki bir bakkalda evliydi. Mehtaplı bir gecede beyaz pabuçlu Meryem'in yolunu kestim ıssız bir sokakta. Robot karı hemen çığlık çığlığa bağırmaya kalkıştı. Ne var ki ben diz çöküp kesik kesik havlamaları andıran yalvarışlarımla yardımını istemek gibi basit bir önlemle onu yeniden insan kılığına soktum. Hiçbir şey bilmiyordu, yemin ederdi. Bu Gratiana Forbes'ın kimdi peki? Kararsızlık geçirir gibiydi. Cebimden hemen 100 dolarlık bir banknot çıkardım. Kız parayı ay ışığına tuttu. Sizin erkek kardeşinizmiş dedi. Banknotu ay ışığından buz kesmiş elimden o anda çekip aldım. Fransızca bir de küfür patlattım. Döndüm kaçtım. Bu olay sadece kendime güvenmeyi öğretti bana. Trap'in benim zekama, benim kişisel üslubuma yönelttiği kanıtları hiçbir dedektif bulup çıkaramazdı. Gerçek adıyla adresini bırakacağını ummazdım tabii. Bütün umudum kendi inceliklerinin cilası üzerinde kayıp düşmesi, diyelim ki yazdıklarına gerekenden daha zengin, daha kişisel bir çeşni katmaya kalkışması ya da pek az şeyi açığa çıkaran niceliksel unsurların niteliksel toplamı yoluyla gereğinden fazlasını söylemesiydi. Bu konuda üstüne yoktu yalnız. Bir ifritçe oyunda beni ve benim gemi azıya almış ıstırabımı iyice avucuna almayı başarmıştı. Sonsuz bir beceriyle bir salınıyor, bir sendeliyor, imkansız bir dengeyi hep koruyor, bana her zaman gelecek sefere kendini ele vereceği yolunda sportmence, eğer ihanet, öfke, terk etmelik, dehşet ve nefretten söz ederken böyle bir deyim kullanılabilirse bir umut veriyordu. Hiçbir zaman da ele veremedi kendini. Her seferinde son anda vazgeçerdi. Toz pudra yoğunluğunda bir ışıkta, tel üzerinde klasik bir zarafetle adım sektirmeksizin yürüyen cambaza imreniriz hepimiz. Ne var ki korkuluk kılığıyla gülünç bir sarhoşun taklidini yaparak gevşek bir ipin üzerinde yürümek çok daha az rastlanan bir beceridir, bana sordu. Ardında bıraktığı ipuçları, kimliğini ortaya çıkartması da kişiliğini ya da en azından belli bir bütünlük taşıyan gösterişli bir kişiliği yansıtıyordu. Onun tavrı, onun mizah anlayışı, hiç değilse daha iyice örneklerinde onun beyin rengi benimkilerle benzerlik taşıyordu. Beni taklit ediyor, alay alıyordu. Bütün alıştırmaları kesinlikle ukalacaydı. Oldukça mürekkep yalamıştı. Fransızca biliyordu. Sözcük oyunları, sözcük çılgınlıkları konusunda bilmediği yoktu. Seks konusundaki gelenekli örnekler konusunda amatör sayılırdı. El yazısı kadınsıydı. Adını değiştirebilirdi ama ne yana yatırırsa yatırsın o pek tuhaf T'lerini, W'larını ve L'lerini gizleyemiyordu. Kulpert Adası en sevdiği ikamet adreslerinden biriydi. Dolma kalem kullanmıyordu. Herhangi bir psikoanalistin de size açıklayabileceği gibi bu hastanın küçük çocuklara yönelik bastırılmış istekleri olduğunu gösterir. Cennetle cehennem arasında gölde su perileri vardı inşallah demek geliyor insanın içinden. En büyük özelliği dokunup kaçma konusundaki tutkusuydu. Tanrım nasıl da gıdıklayıp kaçan bir herifti. Akademik bilgime meydan okuyordu. Bir şeyi iyi bilmekten ancak her şeyi bilmememden alçak gönüllülük duymaya yetecek kadar gurur duyarım. Bu şifreli kağıt kalabalığında bazı noktaları gözden kaçırdığımı da söyleyebilirim. O acımasız bilmecesini otel kayıtlarındaki sıradan masum adların arasından suratıma tükürdüğünde zayıf bedenim nasıl da bir zafer ve lanet titremesiyle sarsılırdı. Sırlarının benim gibi bir uzmanın bile çözemeyeceği kadar anlaşılmaz olmaya başladığını fark ettiğimde beni kolaylıkla ayartmaya kalkıştığı dikkatimi çekmişti. Arsène Lupin gençliğinde okuduğu dedektif hikayelerini hatırlayan bir Fransız için gayet açıktı. Percy Perlack İngiltere'deki bayat dokundurmanın tadına varmak içinse mutlaka Coleridge'i bilmek gerekmiyordu. Arthur Rimbaud, Mavi Gemi yazarının gerçek adı canım gibi rumuzlar ise korkunç zevksiz olmakla birlikte temelde kültürlü bir adamın, polisin, sıradan bir avanağın ya da ağzının suları akan bir gezginci satıcının değil varlığını duyuruyorlardı. Biraz da kıs kıs güleyim beyler. Maurice Schmetterling, Sarhoş Kuş kitabının yazarı olan adam, tuş oldun mu sevgili okuyucu? Salakça fakat komik, D. Organ, Elmira, N.Y. Molilerden de tabii. Ayrıca Lolita'nın ilgisini ünlü bir 18. yüzyıl oyununa çekmeye çalışmanın üzerinden pek uzun bir zaman geçmediğinden Harry Bumper, Sheridan, Boeming adını da eski bir dost olarak selamlamıştım. Sıradan bir ansiklopedi bana tuhaf gözüküşlü Phineas Quimby, Leban'ın, N.H.'nin kim olduğunu bildirmişti. Dini amaçla yapılan fahişelik konusunda biraz bir şeyler bilen aklı başında Alman asıllı her Freudçu da Dr. Kitzler, Oryx, Missouri'deki örtük anlamı bir bakışta çıkarabilirdi. Bununla kalsa iyi. Bu tampon bir espri anlayışıydı. Kişisel olmadığı için az çok ortam alıydı. İnce ayrıntıları açısından beni şaşkınlığa düşüren ama kendi başlarına su götürmeyecek ipuçları olarak dikkatimi çeken adlardan birçoğunu burada anmak istemeyişimin nedeni bunların bana belki de gerçekte var olan turistlere dönüşebilecek dil hortlaklıklarıyla dolu sisli bir sınır bölgesinde el yordamıyla ilerlediğim duygusunu vermesindendir. Johnny Randall, Ramble, Ohio kimdi? Yoksa yazısı N.S, Aristof, Katagela, N.Y, yazısını yazanla benzerlik taşıyan gerçek bir kişi miydi? Ya bu James Monroe Morrill, Hoxton, İngiltere kimdi? Ariftonas, Hoxton, bunlar tamam ama gözden kaçırdığım neydi? Bütün bu takma adı oyunu boyunca rastladığım öyle şeyler vardı ki ne zaman görsem kalbim acıyla sıkışıyordu. Getreb, Geneva, N.Y gibi şeyler Lolita tarafından girişilen ihanetlerin işaretiydi. Aubrey Bursley, Quelpart adası ise o karma karışık telefon mesajından daha açık seçik biçimde işin kaynağının doğuda aranması gerektiğini bildiriyordu. Lucas Picador, Mary May, Pa ise Carmen'in duygusal aşk sözcüklerimi o sahtekara bir bir aktardığını dolaylı olarak açığa vuruyordu. Will Brown, Dolores Colorado'nun korkunç acımasızlığı ortadaydı. Tüyleri ürperten Harold Hayes, Tom Stone, Arizona, başka bir zaman olsa böylesi benim mizah duyguma da seslenebilirdi. Kızın geçmişine yabancı olmadığını düşündürüyor, bir an için karabasanlar içinde aradığım kişinin eski bir aile dostu, belki de Charlotte'un eski göz aralığından biri, belki de geçmişteki haksızlıkların öcünü üstlenmiş biri, Donald Quix, Sierra Nevada olduğunu düşündürüyordu. Ama en derine gömülen hançer, Kestane Motel'in defterindeki harflerle oynayarak yazılmış Ted Hunter Kane, N.H. kaydı olmuştu. Bütün bu personların, organların, moralların, treplerin yanına aceleyle çiziktirilmiş plaka numaraları, otel sahiplerinin plaka numaraları tutuyorsa müşterilerinin kimliklerine bakmadığını ortaya koyuyordu. Düşmanımın Weiss ile Elphinstone arasında kısa aralıklarla kiraladığı arabalara yapılan yarım yamalak ya da yalan yanlış sayısal göndermeler tabii ki işe yaramıyordu. İlk Aztek'in plaka numarasını kimisinin yeri değiştirilmiş, kimisi tümden değiştirilmiş ya da çıkarılmış sayılardan oluşan birbirinin içine girmiş bir ışıltıdan öteye gitmiyordu. Bunlar gene de birbirleriyle ilişkili bütünler. WS 1564 ya da SH 1616 ya da Q 32888 ya da JU 88322 gibi oluşturuyorlarsa da sayılar öylesine kurnazca yan yana dizilmişti ki ortak bir payda çıkmıyordu. Üstten körüklüğü Beis'teki suç ortaklarına teslim edip de göstermelik otomobiller yöntemine başvurduktan sonra Arabayı devralanların daha az dikkatli davranıp otelin birinin defterine bu karmaşık sayıların aslında yazmış olabilecekleri geldi aklıma. Gel gelelim düşmanı izlediğini bildiğim bir yol boyunca aramak bu kadar karmaşık, belirsiz ve sonuçsuz bir işkence, bilmediğim yollar boyunca tanımadığım sürücülerin peşine düşmek bana ne kazandırırdı? Worsley'e vardığımda yukarıda enine boyuna tartışmasına giriştiğim tüyler ürpertici durum değerlendirmesi sonucunda kafamda eksiksiz bir görüntü oluşturmuş bulunuyordum. Ayrıca her zaman tehlikeli olan bir eleme süreci sonunda bu görüntüyü hastalıklı kuruntularımla uyuşuk belleğimin sağladığı tek somut dayanağa da indirgemiş durumdaydım. Rahip Rigor Mortis, kızların taktiği adla ve seçmeli Almanca Latince dersleri veren yaşlı bir bey dışında Worsley Lisesi'nde sürekli ders veren erkek öğretmen yoktu. Ne var ki Worsley Üniversitesi'ndeki sanat eğitmenlerinden biri iki kereliğine lisedeki kızlara projeksiyonla Fransız çatolarıyla 19. yüzyıl tablolarını tanıtmak üzere gelmişti. Bu projeksiyon gösterisiyle konuşmaları ben de izlemek istemiştim. Ama Dolly her zamanki gibi gelmememi söylemişti. Gaston'un bu konuşmacı için harika bir oğlan dediğini de hatırlıyordum. Hepsi bu kadar. Belleğim şatocu adamın adını hatırıma getirmemekte direniyordu. Cezanın yerine getirileceği gün sulu sepken kar altında kampüsü boydan boya geçip Worsley Üniversitesi'nin Maker salonuna gittim. Orada herifin adının Rex, tıpkı rahibinki gibi olduğunu, bekar olduğunu ve ders verdiği müze salonundan 10 dakika sonra çıkacağını öğrendim. Amfiye giden koridorda Cecil Dalin Ramble'ın bağışı olan bir çeşit mermer sıraya da çöktüm. Orada prostatım sızlayıp sarhoş gözlerimden uyku akarak silahım trench coat'umun cebindeki yumruğumun içinde dururken birden aklımı kaçırdığımı, salakça bir şey yapmak üzere olduğumu düşündüm. Yardımcı prof Albert Rix'in Lolita'mı Worsley, Pritchard Sokağı 24 No'daki evinde saklaması milyonda bir olasılık bile değildi. Kötü adam o olamazdı. Bütünüyle yersizdi düşüncelerim. Zamanımı ve aklımı yitiriyordum. O adam ve Lolita Kaliforniya'daydılar. Burada değil. O sırada beyaz heykellerin ardında hafiften kıpırdanmalar oldu. Sertçe bir hareketle bir kapı, gözümü dikip baktığım kapı değil, açıldı ve etrafı kız öğrenciler tarafından sarılmış, kelimsi bir kafayla bir çift parlak kahverengi göz hoplaya zıplaya yaklaştı. Adamı hiç mi hiç tanımıyordum. Ama o, Börzli Lisesi'nin verdiği bir açık hava partisinde tanıştığımızda diretiyordu. Tenis oyuncusu sevimli kızım nasıldı? Şimdi dersi vardı. Beni daha sonra görecekti. Kimlik saptama konusunda geliştiğim başka bir çabanın sonuçlanması ise bu kadar kolay olmadı. Doğu'nun dergilerindeki bir ilan aracılığıyla boksör eskisi bir özel dedektifle anlaşmaya cesaret etmiş ve sırf düşmanının benimsediği yöntem konusunda bir fikir versin diye ona topladığım adlarla adresleri aktarmıştım. Yüklüce bir avans ve 2 yıl süre istedi. 2 yıl sevgili okuyucu. Bir man kafa o saçma sapan verileri bir bir araştırmakla uğraştı durdu. Günün birinde ortaya çıkıp da marifetmiş gibi Colorado'nun Dolores kentinde Bill Brown adında 80'lik bir Kızılderili'nin oturduğunu söylediğinde onunla olan bütün parasal ilişkilerim çoktan kesmiş bulunuyordu. Bu kitap Lolita'yı anlatıyor. Şimdi eğer yine içten içe yanıp tutuşan bir başka aşk kurbanı benden önce davranmamış olsaydı bu kitabın Dolores Disperio diye adlandırabileceğim bölümüne geldiğimize göre bunu izleyen 3 bomboş yılı çözümlemeyi anlamsız buluyorum. Yazar burada Marcel Proust'a ve onun Kaybolan Zamanı Ararken adlı eserinin Albert'in Disperio, Kayıp Albert'in adlı cildine göndermede bulunuyor. Konuyla ilgili birkaç noktayı burada belirtmekte yarar var gerçi. Ama aktarmak istediğim genel izlenim şu. Hayat akıp giderken yan kapılardan biri kırılarak açılmış, kükreyerek son hızla içeri dalan kara, zamanın kırbaç gibi ıslaklı rüzgarı, kimsesiz bir felaket çığlığını boğmuştu. Oldukça gariptir. Lolita ile ilgili olarak gördüğüm ender rüyalarda, onun hiçbir zaman gün boyu bilincimden geçirdiğim kara basanlarımla, uykusuz anlarımda gördüğüm süreklilik ve vazgeçilmezlikle görmedim. Daha kesin bir deyişle, uykularıma girmiş ama orada hep Valeria ya da Charlotte'un tuhaf, gülünç kılıklarına bürünmüş ya da ikisi arası bir şey olarak görünmüştü. Bir anlaşılmaz hortlak gelir, büyük bir hüzün ve iğrenti havasında elbiselerinden soyunur, sönmüş futbol topunun lastik memesi gibi yarı aralık etiyle ensiz bir tahta kerevete ya da sert bir kanepeye uzanır, donuk bir tavırla beni çağırırdı. Kendimi takma dişlerim kırılmış ya da yerimden yurdumdan olmuş bulur, uzun uzadıya korkunç mobilyalı kira odalarında sürdürülen ölü kesip biçme eğlentilerinde oyalanırdı. Bu eğlentiler genellikle Charlotte ya da Valeria'nın kanlar içinde kollarıma kapanıp ağlamalarıyla ya da açık artırmadan düşürülmüş Viyana işi ıvır zıvır, acıma, iktidarsızlıkla ve gaz odalarında yeni boğazlanmış kadınların kahverengi peruklarından oluşan bir düş karmaşasında benim ağabeyce dudaklarım tarafından sevecenlikle öpülmeleriyle son bulurdu. Bir gün arabada birikmiş bir yığın genç kız dergisini çıkardım ve yok ettim. Bu tip dergileri bilirsiniz. Gönülleri taş devrinde yatmaktadır. Beden sağlığı konusunda ise zamana ayak uydururlar ya da en azından taş çağından Mikenos uygarlığına varabilmişlerdir. Alımlı, olgun ve dolgun bir sinema yıldızı, koca kirpikleri, şiş kırmızı alt dudağıyla bir şampuanın reklamını yapar. Reklamlar en son modalar, okullu genç erkekler bol pilili eteklere bayılıyor. Bütün bunlar ne kadar uzakta kalmıştı. Konukların bornozlarını sağlamak ev sahibine düşer. Konuyla ilgili ayrıntılar sohbetin bütün tadını kaçırır. Tırnak temizleme meraklısı kızları, büroda verilen partide tırnaklarını törpüleyenleri kim bilmez. Çok yaşlı ya da önemli biri olmadıkça erkek kadınla el sıkışmadan önce erdivenlerini çıkarmalıdır. Harika, yeni göbek yassı altınızı takarak aşkı davet ediniz. Göbeğinizi yassıltır, kalçalarınızı toplar. Tristram Perde Aşkları filminde. Evet, bayım. Joe ile Ron'un evliliklerinde esrar herkesin dilinde. Kendinizi kısa zamanda ve ucuz tarafından gösterişli kılınız. Çizgi romanlar. Kaka kız. Koyu renk saçlı şişko babası prolu. Cici kız. Kızıl saçlı yakışıklı. Babacığı kırpılmış bıyıklı. Ya o iri yarı hayvandan bozma insan azmanı. Oysa ben sana kendi dehamı sunmuştum sevgilim. Daha o çocukken yazdığım oldukça şirin, abuk sabuk şiirler gelirdi aklıma. Abuk sabuk derdi alaylı bir sesle. Yerinde bir deyim. Ağayla sincabı, hahamla tavşanları, karanlıktır, tuhaftır kimi huyları, arı kuşunun erkeğinden olur füzenin iyisi, yılan yürüyüşe çıktı mı hep cebindedir elleri. Bazı başka eşyalarından vazgeçmek ise daha zor oldu. 1949 yılının sonuna kadar bir çift eski lastik pabucu, giymiş olduğu bir oğlan gömleğini, arabanın bagajında bulduğum lime lime blue jeanleri, ezilip buruşmuş bir okul şapkasını ve buna benzer gelişigüzel hazineleri gözüm gibi saklamış, bağrıma basmıştım. Sonunda kafayı üşütmeye başladığımı anladığımda onun çeşitli eşyalarını toplamış, bunlara Burnley'de bıraktığımız birkaç parça eşyayı da bir kutu kitap, bisikleti, eski paltoları, galoşları ekleyerek 15. yaş gününde hepsini Kanada sınırında rüzgarlı bir gölün oradaki yetim kızlar yurduna adı bilinmeyen birinden gelen bir bağış olarak postalamıştım. Bu bölümde yer alan yabancı kelimeler. Kasbim. Kasbeam. Gratiano Forbes'ın Gratiano Forbes'ın Mirandola Mirandola Kulkupert Kulkupert Arsen Lupin Arsene Lupin. Person Perlak. Person. Perlack. Aristof. Aristof. Katagela. Catagella. Lucas Picador. Lucas. P-I-C-A-D-O-R Merimey M-E-R-R-Y M-A-Y Will Brown W-I-L-L B-R-O-W-N Tombstone T-O-M-B-S-T-O-N Donald Quicks D-O-N-A-L-D Q-U-I-X Sierra Nevada S-I-R-R-A N-E-V-A-D-A Weiss W-A-C-E Rigor Mortis R-I-G-O-R M-O-R-T-I-S Cecilia Dalimpir Rambo C-E-C-I E I A D A L R Y M P L E R A M B L E Albertin Dispareo A L B E R T I N E D I S P A R U E Ayrım sonu sayfa 294.